akılda kalanlar.
Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın yine bir Akılda Kalanlar programıyla sizlerin huzurundayım. Yine toplumun manevi dinamikleri, önderleri arasında sayılabilecek çok önemli çalışmalara, çok önemli eserlere, çok önemli hizmetlere imza atan çok değerli bir konuğumla sizlerin huzurundayım. Sayın Ahmet Şenol bugün bizlerle birlikte. Kendisi halk bilimci. Ahmet Şenol Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben öncelikle sevgili dinleyiciler, sizlere Akılda Kalanlar programındaki bu haftaki konuğumuz Ahmet Şenol Bey ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Ahmet Şenol Bey 1948 yılında Ulu Kışla Niğde'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümünden mezun oldu. Halk kültürü ile ilgili çalışmaları Halk Evleri Genel Merkezi Halk Dansları Örnek Grubu'nda başlattı. 1978 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte TÜBİL, Turizm ve Halk Bilimi Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirdi. TÜBİL'in 1988 yılına kadar genel başkanlığını yaptı. 1996 yılında mal varlığını karşıladığı Folksav Vakfı'nın kurulmasını sağladı. Feshi edildi 2002 tarihine kadar da üyeliğini devam ettirdi. Halk oyunlar alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle 1986 yılında Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından her yıl verilmekte olan İhsan Hınçer Folklora Hizmet Ödülünü aldı. 1999 yılında da İstanbul Motif Halk Kültürü ve Oyunları Derneği tarafından geleneksel olarak her yıl verilen Halk Bilimine Hizmet Ödülünü aldı. Yani sevgili dinleyiciler, halk kültürünün izinde, gölgesinde, peşine geçen bir hayat sürdü. 1987-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen yurt dışı 1-2-3. Dünya liseler arası halk oyunları yarışmalarında ve yurt içi yarışmalarda halk oyunları jüri üyeliği, seçici kurul üyesi yetiştirme kurslarında öğretim görevliliği, adı geçen bakanlığın Halk Oyunları Danışma Kurulu üyeliklerini yaptı. Yayınlanmış onlarca, yüzlerce makalesi ve yine yayınlanmış çok değerli kitapları var. Kitapların birkaç tanesini söylüyorum. Türk Halk Oyunları Bibliografya Denemesi 1 cilt. 2. Türk Dünyası ülkelerinde halk oyunları ile ilgili bir değerlendirme. 3. Halk Oyunları Giysi, Müzik, Halk Bilimi hakkında yayınlanmış makalelerden oluşan bir kitap. Ve en önemlisi Türk Halk Oyunları Bibliografisi gibi kitapları yayınladı. Şimdi Sayın Ahmet Şenol, çok uzun bir CV var ama programı CV'den de ziyade kendisinin tecrübelerine, bilgilerine çevirmek istiyorum. Siz İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü mezunusunuz. Ama halk kültürünün peşinde, izinde, gölgesine geçen bir hayat. Nereden çıktı bu halk kültürü?
Ben Ankara Gazi Lisesi mezunuyum. Ankara Gazi Lisesi'nde 1966 yıllarında Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan'la beraber edebiyat kolunu yürütüyorduk. Ve Duvar Gazetemiz vardı. Duvar Gazetesi'nde çeşitli halk bilimiyle ilgili yazılar arkadaşlar yazıyorlardı. Ben de oranın editörlüğünü yapıyordum. Ve o zaman
lise yıllarına başladı yani
lise
bu
yıllarında
ilgi.
Başladı. Evet. Ve daha sonra da halk oyunlarıyla ilgili çalışmalara başladık. Ve ilk defa 1974 yılında Hollanda'ya gittim. Hollanda'ya gidince halk oyunları vasıtasıyla gittim. Halk oyunları beni sosyal aktivitelerin tam içine çekti. Hı hı. Bir başka etkinliğe katılma ihtiyacı ortaya çıkmadı. Oradan kaynaklandı. Ve bir de boş zamanlarımı böyle güzel bir kültürel değere hasrettiğim için de gayet memnunum.
Peki biz gelenek dediğimiz şeyle halk kültürü dediğimiz şey aynı şey midir Ahmet Bey?
Gelenek halk kültürünün bir bölümüdür. Halk kültürü bu coğrafyada yaşayan ülkemiz insanlarının yarattığı tüm kültürel değerlerin bütünüdür. Geleneklerimiz ise bildiğiniz gibi bir halk kültürünün bir bölümünü teşkil eder. Hı hı. Atasözler gibi, bilmeceler gibi, örf adetlerimiz gibi vesaire. Evet. Geleneklerimiz de adı üstünde Geçmişten günümüze devam eden hareketleri, duyguları, düşünceleri vesaireleri gelecek kuşağa aktarılan disiplinin adına ad verebiliriz.
Peki halk kültürünün oluşumunda bir ülkenin ırki özellikleri, coğrafyası, yaşadığı mekan, din, tarih gibi ögeler mi etkilidir? Yani halk kültürü diye bahsettiğimiz şeyi oluşturan unsurlar, ögeler nelerdir?
Mutlaka aileden başlayarak aile kültürü, sokak kültürü, millet kültürü ve o insanın ırkıyla ilgili, dini vecibeleriyle ilgili, dini unsurlarla ilgili, sosyal yapılarıyla ilgili, coğrafya, tabiat hepsi o kültürün kültür coğrafyasının oluşmasında katkısı olan unsurlardır, ögelerdir. Nitekim biz Türklerin Orta Asya'dan bu yana bütün dünya milletlerine birçok kültürel değerlerimizi, yemeğimizi, oyunumuzu, insanlığımızı, geleneksel olarak duygularımızı, düşüncelerimizi birçok insana, birçok ırka, birçok millete aktarmışızdır.
Örnekleyebilir misiniz mesela neler var mesela?
Mesela
hemen söyleyeceğimiz.
Yemek kültüründe birçok yemeğimizin komşu ülkelerle paylaştığımızı görürüz. Birçok ülkede bizim oyunlarımızın figürlerini görürüz. Halk oyunlarımızın figürlerini. Müzik ritimlerimizin, müzik cümlelerimizin birçok ülkede aynen birebir kopyalandığını görürüz. Bu Anadolu coğrafyası artı Orta Asya coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası ile beraber bir bütünlükte koca bir kültür coğrafyasının içinde biz Türklerin diğer ırklara egemen bir kültür yarattığımızı, onların üzerinde egemenliğimizi olumlu anlamda kullandığımızı ve onların da bu kültür değerlerimizden faydalanıp kendi kültür değerlerine katkıda bulunduğunu görüyoruz.
Yani bugün zaman zaman baklava bize mi ait, size mi ait, Nasrettin Hoca bize mi ait, size mi ait tartışmaları buradan kaynaklanıyor.
Evet.
Boşuna değil, değil mi? Zaman
aynen,
zaman
aynen.
Bununla ilgili Yunanistan'la galiba karşı karşıya
doğal
geliyoruz.
Anadolu'da yarattığımız kültür değerler o kadar geniş bir coğrafyada, geniş bir imkanda ki bakıyorsunuz biz bir halk dansları yarışmalarına yurt dışına gittiğimiz zaman danstan örnek vereceğim. Birçok dansımızın figürlerini bir yarım saatlik programda bitiremiyoruz bile. Ama diğer ülkelerin dans programlarına baktığınız zaman 3 tane cümleyle, oyun cümlesiyle oyunlarını bitiriyorlar. Bir vals yapıyor, bir arkasından bir başka valse benzer bir dans yapıyor, bitiyor. Bizim ise Antep'inden Artvin'ine, Kafkas'ından Edirne'sine, Zeybeğinden İç Anadolu'suna, Silifke'sinden Karadeniz'ine kadar.
Halayından Zeybeğine, değil mi? Horonundan Silifke'sine.
Evet, çok geniş bir coğrafyamızda çok değişik kültürel unsurların yansıtıldığını görürüz. Bu sadece dansa değil, giyim kuşamda da vesaire de devam eder. İlerleyen zamanda onları da daha detaylandırırız.
Evet. Yani tabii biz şanslı bir coğrafyadayız. Yani Mavire-ün Nehir'den Türkler çıkmışlar, Orta Asya'dan Hazar'ın altından gelmişler. Bu arada Farslarla yani Acem kültürüyle tanışmışız. Onlardan bir şey harmanlamışız. Anadolu'ya gelmişiz, burada Ermeniler ve Rumlarla kaynaşmışız, tanışmışız. Seferlerimizi tamamen batıya yönelik Balkan ve Avrupa ülkelerine doğru yapmışız. Aslında Anadolu, Kuzey Kafkasya, Orta Doğu, Fars alemi, Orta Asya, Avrupa'nın tam ortasında. Zaten iki kıtanın da birleştiği bir yer. Bu anlamda Türkiye coğrafya olarak şanslı bir yer, değil mi? Yani
mutlaka
halk kültürünün zenginliği biraz coğrafyadan da kaynaklanıyor galiba.
Hem coğrafyadan kaynaklanıyor hem de Orta Asya'dan getirmiş olduğumuz kültürel değerleri İslamiyet'le tanıştıktan sonra onunla da bütünleştirerek önceleri Fars dilini de kabul etmişiz. Fars dilini kabul ettikten sonra ondan etkilenen, o kültürden de içimize girenler olmuş. Arapçanın da etkisiyle Arap kültüründen de ve İslam kültüründen de
etkilenmişiz. Doğal olarak.
Ve Anadolu'da enteresandır, bizim Orta Asya'daki kültür değerlerimizde Anadolu kültür değerlerinin birçok ortak yönlerini görebiliriz. Kelimelerimiz de vardır, dilimiz de vardır, yemeğimiz de vardır, oyunumuz da vardır, konut yapımız da vardır, hayvancılığımız da vardır,
mimarimiz de vardır. Tarım, hayvancılık.
Ve ancak bize özgü olan, Anadolu'ya özgü olan, ta tarihten günümüze kadar devam eden birçok medeniyetin de izlerini taşıdığımız Anadolu kültürü vardır. Yani Anadolu'daki kültür coğrafi olarak ebruli bir kültürdür.
Yani?
Yani mozaik değildir. Ayrı ayrı kültürlerin bir araya geldiği bir kültür değildir. Burada hemen yanı başınızdaki ırkı itibariyle bir başka ırktan olduğunu, bir Ermeni olduğunu, bir Rum olduğunu veya bir başka bir etnik gruptan olduğuna bakmamaksızın aynı havayı teneffüs ettiniz, aynı oyunda beraber oynadınız, aynı yemeği yediğiniz insanlar topluluğun bir araya geldiğini görürsünüz. Hoşgörü kültürünün Anadolu'da diğer ülkelere nazaran çok daha yüksek olduğunu görürsünüz.
Çünkü birçok farklı inançtan, etnisiteden, dilden, kültürden insanlar var. Bugün bile işte coğrafyamız etrafında bir vahim, savaş ya da doğal afet olduğu insanlar burayı bir son kale, bir ana kucağı, ana yurt, Anadolu olarak görüyor ve geliyor. Bir sürü Ahıska Türkü, Çeçen, Kafkas, Arap, Zaza, Kürt insanlar Anadolu'yu bir ikinci baba ocağı gibi, ana ocağı gibi, evet, görüyorlar.
Evet.
Gelirken de kültürele beraber geliyorlar. O yüzden Anadolu zengin bir halk kültüre sahip, değil mi? Yani siz zengin bir halk kültürüyle muhatapsınız bir araştırmacı olarak.
Evet, zengin demek biraz subjektif olabilir. Esas mayamızda olan kültür değerleri ortaya çıkıyor. Yoksa bize bir başka etnik milletten, etnik gruptan ilave edilmiş fazlaca bir değerler yok. Bizim, evet, zaten getirdiğimiz Orta Asya kültürüne Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında getirdikleriyle, tabiatın ilavesiyle falan yapılan kültürel unsurlar burada bina edilmiş. Göçebe bir topluluktan yerleşik bir topluma geçtiğimiz zaman oradan getirmiş olduğumuz kıl çadırımızı burada çok güzel ağaç işlemelerle dolu küçük yayla evlerine dönüştürmüşüz. Ve yaylalardaki evleri Karadeniz yaylalarında, Kastamonu yaylalarında falan görürsünüz. Anadolu'ya geldiğiniz zaman daha sonra taş işlemeciliğine, taş ustalığında güzel evler, konutlar yapmışız. Ve Akdeniz'in, Ege'nin kıyılarında yine geçmiş milletlerden de yararlanarak yalı
kültürünü edinmişiz.
Yani biz zengin bir kültürün üzerinde oturuyoruz, doğru. Ancak bu kültür değerlerimizi maalesef gerektiği gibi hem koruyamıyoruz hem de uygulayamıyoruz.
Öyle mi? Siz bunlar hem koruyabilelim, hem hatırlayabilelim, hem de yaşatalım diye çok gayret ediyorsunuz. Bununla ilgili makaleler yazıyorsunuz, kitaplar yazıyorsunuz. Kitaplarınızdan bize biraz bahseder misiniz?
Ben ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda halk oyunları danışma kurulu üyeliği yaptığım 2006 yılına kadarki yıllarda ülkemizdeki halk oyunlarıyla ilgilenen, halk müziğiyle ilgilenenlerle ilgili jüri kurslarımızda kitap eksikliğini hissettim. Bu kitap eksikliğini ortadan kaldırmak için derleme çalışmalarına başladım. Ve bu sayede 57 bin A4 sayfa büyüklüğünde, aşağı yukarı 64 GB büyüklüğünde bir dijital arşiv oluşturduk.
Muhteşem.
Bu arşivden aşağı yukarı herkesle yararlandık. Sebebi, bize ait olan, toplumuza ait olan bilgilerin saklanması bana göre uygun değil. Bir eksikliği tespit ettik. O eksiklik hala devam ediyor. Folklor araştırmalarının, yani halk kültürü araştırmalarının gerektiği gibi yapılmamasından dolayı Cumhuriyet tarihinde birçok insanın, birçok kurum ve kuruluşun yaptığı araştırmalar var. İnkar etmek doğru değil. Ancak bunlar yeterli değil.
Yetersiz diyorsunuz.
Bu yeterlilik hale getirilmesi lazım. Avrupa, Amerika bunu 1900'lerde, 20. yüzyılın başlarında yapmış, bitirmiş. Halk kültürü mutlaka ve mutlaka öğretilmesi, öğrenilmesi gereken unsurlar. Bir milletin kendi kültür değerlerini öğrenmezse kendi mesleğinde, kendi yapacağı işlerde başarılı olması düşünülemez. Evet. Bir polisin, bir askerin, bir jandarmanın, bir öğretmenin, bir herhangi bir bürokratın, herhangi bir TRT'cinin halk kültürünü ders olarak okuması lazım.
Evet.
Çünkü kendi milletinin değerlerini bilmiyorsa gittiği bölgede, gittiği yerde onunla ilgili gereken hassasiyeti gösteremeyecektir. Diyelim ki Diyarbakır'a gittiniz, diyelim ki Edirne'ye gittiniz. Oradaki halkın örfü nedir, adeti nedir, türküsü nedir, oyunu nedir, eğlencesi nedir onu bilmiyorsanız pot kırarsınız ve dışlanırsınız. Görevinizi başarıyla yerine getiremezsiniz.
Yani bu eksiklikten dolayı belki Türkiye'de çok böyle anlı şanlı entelektüeller, sanatçılar çok büyük çamlar deviriyorlar. Değil mi?
Evet.
Yani bu sene de hac kurbana denk geldiği gibi manşet atabiliyor bir gazeteci. Niye?
Maalesef.
Yani kurbanla hacın beraber birlikte olan bir ibadet olduğunu bilmediğinden dolayı gibi ya da peygamberin söylemiş olduğu bir ayette diyebiliyor bir akademisyen ya da Kur'an'daki bir hadisten diyebiliyor başka bir sanatçı gibi.
Maalesef.
Peki bu halk kültürü nasıl yaşatılır? Bunu yaşatmak için neler yapmalıyız biz toplum olarak?
Bir defa bu kültür değerlerinin geleceğe aktarılabilmesi için öncelikle aileden başlaması lazım. ailenin bilgili olması halinde çocuğuna bazı kültür değerlerini yansıtır. Ancak iki, sokak kültürümüzde, sokağımızda da büyük abilerimizin, babalarımızın, amcalarımızın, eş dostumuzun bu kültür değerlerini bilmesi lazım. Üçüncüsü, okullarda mutlaka halk kültürünü çocuklarımıza öğretilmesi gerekiyor, zorunlu ders olarak. Aksi takdirde bu derslerin bir başka şekilde öğrenilmesi mümkün değil. Çünkü düşünün ki halk çalgıları hakkında herhangi bir bilgisi yok. Davulu zurnayı gördüğü zaman herhangi bir tepki veremiyor. Ama o buayı biliyor, gitarı biliyor.
Gitarı biliyor.
Ama bağlamayı bilmiyor. Benim halk müziğindeki bağlamamı bilmeyen, buna mukabil o buayı bilen, piyanoyu bilen insanım mutlaka onunla ilgili de gerektiği kültür dokusunu elde edememeyecek demektir. Evet. Mesela eğitimimizde büyük bir eksiklik var. Konservatuvar eğitimlerinde de eksiklik var bana göre. Müzik eğitimi yapan konservatuvarlarda görüyorsunuz ki Beethoven'u, Bach'ı, Chopin'i öğretiyorlar. Tamam, öğretsinler. Ama Türk çalgılarının, Türk müziğinin, halk müziğinin tınılarını, müzik cümlelerini öğretmiyorlar. Ve dolayısıyla
Beethoven'u biliyor ama ıtıyı bilmiyor.
Örnek. Artı Hamit Çin'i bilmiyor. Hamit Çin'den tınıları bilmiyor. Veysel'den tınıları bilmiyor.
Eyvallah.
Fakat Michael Jackson'ın en son söylemiş olduğu şarkılarını biliyor.
Madonna'yı biliyor.
Popüler işte. Kültürün kendi halk kültürümüze egemen olması için televizyonların da bu konuda üzerine düşen görevleri yapması lazım. Televizyonlardaki programlarda bakıyorsunuz, TRT'ye bu konuda teşekkür ederim.
Eyvallah.
Çocuk programlarında özellikle birçok güzel Keloğlan masallarının ve diğer unsurların, Haydilerin vesairelerin önüne
Nane,
geçtiğini.
Nane, limon, Keloğlan.
Geçtiğini ve çocukların, Cille. Benim torunum dahil, torunum Duru, o bile bunu izliyor. Dede diyor, lütfen diyor, Keloğlan açar mısın diyor. Bu TRT'nin şu anda görevini layıkıyla yaptığının şeyidir. Yani bunu hakkı teslim etmek
yani
için söylemek.
Yani son yıllara değil mi? Evet. Sayın Genel Müdürümüz başta olmak üzere tabii ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanımızın hakkını teslim ederek TRT ilk defa yerli, milli unsurları öne çıkartan yayınlara. Bunu çocuk kanalından TRT 1'e kadar yani Diriliş dizisiyle, Payitaht dizimizle bunu örneklendirebiliriz. Ben de çok ilginç bir şey yaşadım Ahmet Hocam. Kendi kızım Keloğlan izlerken baktım bir gün bir sekansta bir an işte ayran ve bazlama, işte ayran ve sıkma, ayran ve dürüm zaman zaman böyle ikram edildiğini, kendi aralarında konuştuklarını gördüm. Yani biz kendi yerli, milli, kültürel, tarihsel beslenme tarzımıza dönüşle ilgili araya reklam almıyor biliyorsunuz TRT Çocuk aynı zamanda bu çizgi filmleri yayınlarken. Evet, bir total bir bu anlamda bir idrak oluştuğu doğru. Ama buna sizin galiba ilave teklifleriniz de var. Daha neler yapılabileceğine dair.
Bir defa halk kültürü derslerinin okullarda bütün kademelerde okutulması lazım. Aynı şekilde halk oyunları, halk müziği derslerinin de. 2006 sonu itibariyle halk kültürü ve halk oyunları derslerini gören öğrencilerimizin sayısı 3.257.000 civarındaydı. Hmm. Ve o zaman orta öğretimde yani örgün eğitim kurumlarında, yaygın eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklarımızın sayısı 13 milyondu. Şimdi 18 milyona ulaştığımız bu şeyde halk oyunlarının, halk kültürü derslerinin mecburi değil, zorunlu değil, seçmelik ders olduğunu görüyoruz. Seçmelik derste de maalesef gereken sonuca ulaşamıyoruz. 2016 sonu itibariyle ki bu sayı 30 bine düşmüştür. Yani 18 milyon gencimizin içinde halk oyunlarıyla, halk kültürüyle ilgilenen sayısı 30 bin. Bu düşündürücüdür. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığı'na, Sayın Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığa, bakanlıklara, ilgili kurum ve kuruluşlara ben bunun olmaması gerektiğini, halk kültürünün ve halk oyunlarının mutlaka zorunlu ders olarak yayınlanması gerektiğini ifade eden yazılar, raporlar sunduk.
Sevgili dinleyiciler, bu Akılda Kalanlar programında, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu haftanın konuğu Ahmet Şenol Bey çok önemli bir şey söyledi. Türkiye'deki örgün eğitimdeki 18 milyon öğrencimizden seçmeli ders haline getirilen halk kültürümüz dersine 30 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını, bunun uzun vadede bizim için bir alarm sinyali olduğunu, kendi öz değerlerimiz, kendi folklorumuz, kendi müziğimiz, kendi kıyafetlerimizle ilgili çocuklarımızın tanışma, kaynaşma, bilişme, anlama ve anlamlandırma şansını kaybettiğimizi söylüyor. Biz de buradan tüm yetkililere bir kez daha bunu duymuş olalım. Buyurun Ahmet Bey.
Evet, bu anlamda ben halk kültürüyle ilgili bir eksikliği de gidermek için Türk Halk Oyunları Giysileri kitabını Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir komisyondaki arkadaşlarla beraber
hazırladınız.
Bilge Erdem, Gülizar Kartal, Sunay Testsever'le beraber hazırlayıp yayınladık. Aynı şekilde yine Türkiye Yazarlar Birliği'nde Sayın Mehmet Doğan'ın ve Profesör Doktor Nevzat Gözaydın'ın ön sözleriyle Halk Kültürü ve Etnografya Terimleri Sözlüğünü yayınladım. Artı 20 yıldır Türkiye Yazarlar Birliği Kültür ve Sanat Yıllığı'ndaki halk kültürü, folklor makalelerimi bir araya getirip Halk Kültürü diye bir kitap yayınladım. Eyvallah. Aynı şekilde
ömrünüze bereket olsun.
Diğer halk kültürüyle ilgili, halk oyunları, halk müziği ve giysilerle ilgili ve diğer bazı konularla ilgili 43'e yakın derleme kitabı yayınladım. Ve sayısız makale yayınladık. Amacımız 13'e yakın sergi, halk kültürü ürünlerini sergisini yayınladık.
Hangilerde yayınladınız bunları hocam?
Bunlar Ankara'da Zafer Çarşısı'nda, Anıt Park'ta, Balıkesir'de, Bursa'da, Ördekli tesislerinde, Selçuk'ta, İzmir Selçuk'ta, aynı şekilde yine Bursa'da bir daha yaptık.
Birçok ilimizde bu sergi
Ankara'da
vatandaşlarımızla buluşturduk.
En son Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Necati sergi salonunda sergiyi açtık. Amacımız Anadolu evinin içindeki maketleri, içindeki
materyalleri,
mutfak kültürünü, mutfağımızla ilgili malzemeleri, çalgılarımızla ilgili çalgıları ve onları maket düzeyde gençlerimize, çocuklarımıza tanıtmak. Çünkü birçok şeyi unuttuk. Topaç hatırlıyor musunuz?
Ben biliyorum ama çocuklarım bilmiyor topaçı.
Efendim, Ankara kaleye gittiğiniz zaman birçok hatıralarınızda olan malzemelerle karşılaşırsınız. Evet. Hepsi değil. Evet. Ama oradaki arkadaşlara da hakikaten teşekkür etmek lazım. Keza birçok giysimizi, libaslarımızı, bindallarımızı, üç eteklerimizi vesaire unuttuk. Onlar hepsi kalktı. Bir kot düzende gidiyoruz. Giysi kültürümüzde de büyük bir yabancılaşma
yani
bana göre var.
Tek tipleşme yaşanıyor değil mi Ahmet Hocam? Yani bu modern hayatın, Batı kültürünün bize dayatmış olduğu en vahim şey sanatta, siyasette, edebiyatta, kültürde tek tipleşiyoruz. Yani baktığınız zaman herkes de aynı gözlük çerçevesi, aynı tıraş, aynı kot pantolon, aynı ayakkabı, spor ayakkabı, aynı tişört. Yani halbuki gökkuşağı tek mavi olsa bu kadar kıymetli olmazdı değil mi? Yani ya da baharda bir tek renk olsaydı bütün ağaçlar, çiçekler, böcekler galiba bir keyfi olmazdı bunun. Biz bu zenginlikleri öldürüyoruz kendi elimizde galiba. Siz biraz da buna dikkat çekiyorsunuz, sarsıyorsunuz bizleri.
Öncelikle gördüğünüz gibi Altındağ Belediyesi'nin güzel bir çalışması var. Büyükşehir Belediye'mizin de var. Altındağ Belediyesi'nin hamam önü uygulamalarında birçok eski evin tavan süslemelerinin, kapı vesaire falan eskiye özlem anlamında söylemiyorum. Eskideki yapılan güzellikleri de yakalamamız lazım. Bakınız Japonya eski kendi kültürel değerlerine sahip çıkıyor fakat modern dünyanın teknolojisinden faydalanarak uzaya gidiyor. Bizim söylemek istediğimiz o. Eskide takılıp kalmayalım. Eskiyi yanı başımızda duralım. Eskiden faydalanacağımız tecrübeleri, görgüleri, örf ve adetleri, gelenekleri vesaire hiç unutmayalım. Ancak günümüzün teknolojisini, günümüzün bilimini vesaire de kullanarak biz de medeniyet...
Köklerimize sahip çıkalım. Yani çıkalım. Köklerimizden vazgeçmeyelim anlamında bunu söylüyorsunuz. Evet. Ya da Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyhin söylediği gibi pergelin bir ayağını geleneğimize, kültürümüze takıp diğer ayağıyla bütün bir teknolojiyi, medeniyeti, batı alemini gezebiliriz demek istiyorsunuz.
Evet. Enteresandır. Belediyeler biliyorsunuz parklar yapıyorlar. Parklar yaptıklarında iki kaydırak, ben hep söylediğim iki kaydırak, iki salıncak. Ve oralarda yeşilliklerin üzerine basmayın, çiçekleri koparmayın. Aman buralarda gezinmeyin gibi lüzumsuz, anlamsız bana göre şeyler var, ikaz levhaları var.
Evet.
Peki çocuk, eskiden hatırlarsınız çocuk sokakta oyununu oynardı, körebesini oynardı, birbirini oynardı.
Çomak, saklambaç.
Güvercin taklasını oynardı. Şimdi bunları oynayacağı mekanlar ortadan kalkmıştır. Uzay. Çocuklarımızın artık dedeleriyle, nineleriyle oynayacakları herhangi bir mekan kalmamıştır. Eskiden oyun oynadığı alanın kenarında nine hem torunlarına uzaktan seyreder hem de elindeki tığla örgüsünü yapardı. Ve küçük torunlarına, kız torunlarına falan bunları gösterirdi, öğretirdi. Bu imkan ortadan kalkmıştır. Biz çok enteresandır bütün çocuklarımızı, insanlarımızı beton yığınlarının içine saklamışız. Sokaklar
hatta
bomboş.
Gömmüşüz belki. Gömmüşüz yani.
Sokaklar daha bomboş. Hatırlarsanız ve artık eskiden çocuklara ağaçtan, taştan, topraktan
oyuncaklar yapardık.
Şimdi artık plastik oyuncaklardan, onların da ne olduğu belli değil. Kanserojen vesaire deniliyor. Keza huzur evlerinde ihtiyarlarımızı gitmişiz, belli bir evin içine hapsetmişiz. Onların daha toplumla kaynaşacağı bir imkanlar vesaire falan hiç araştırmamışız.
Evet.
Emekliler evi adı, huzur evi demeyelim ona, emekliler evi diyelim bence. Çünkü huzur evi dediğiniz zaman bir yere tıkıyorsunuz, orada ömrünün artık sona ermesini bekliyorsunuz.
Tembellik yapsın adeta sadece, değil mi? Böyle bir anlam mı çağrıştırıyor diyorsunuz? Yani, evet. Evet.
Aynı şekilde bakıyorsunuz çocuklarımızın obezit yetiştiriyoruz. Neden obezit yetiştiriyoruz? Bir defa dilimizi tam öğretmiyoruz. Dilimizi öğretmediğimiz gibi bilgisayar çıktıktan sonra internette birbirleriyle mesajlaşmalarda bakıyorsunuz ki dilimizi kat eden cümlelere ikaz etmiyor
çocuklarımıza. Bozuyorlar değil
Selleme,
mi yapılarımızı?
Beye, bay bilmem gibi bir takım lüzumsuz kelimeleri dilimize sokuyoruz. Karamanoğlu Mehmet'in Türk dilinden başka hiçbir dil dergahta, bargahta, hiçbir yerde konuşulmayacaktır talimatı günümüzde maalesef geçerli değil. Evet. Dilimize sahip çıkmadığın zaman
çocuklarımıza verdiğimiz isimler, dükkanlarımıza vermiş olduğumuz isimler,
aynen.
AVM isimlerimiz
aynen.
Değil mi?
Aynen.
Bütün
aynen.
Bunlar bizim halk kültürümüzü katlediyor.
Katlediyor. O değil nedenle...
Orman yangını gibi yani. İçindeki her şeyi öldürüyor.
Aynen. Onun için eskiden sizin İzmir Televizyon'dan bir yönetmen arkadaşım beni aradı. Dedi ki, Toroslar'da masal kültürünü, masal anlatıcılarla ilgili bir program çekmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz dedi. Olur dedim. Ben de Ulukuşa'ya yönlendirdim. Ulukuşa'da masal anlatıcılarla ilgili bir program çektiler. Günümüzde masal anlatıcılığı da kalkmış durumda.
Evet.
Ne ninnilerde ne masal anlatıcılarından artık eser yok.
Televizyon hepsini kovdu.
Televizyon olacaktır. Televizyona karşı değilim. Ancak televizyon programlarında bunların sürekli belgesellerde yerleştirilmesi lazım.
Evet.
Yani çocuklarımızı eskiden derdik ya müzelere götürün falan diye. Şimdi çocuklarımızı inanın doğanın, toprağın, yeşilin olduğu yerlere müze gezintisi gibi gezintiye götürmemiz lazım.
Eyvallah.
Çünkü okullar...
Bunlarla uzak yaşıyorlar artık. Yani
evet.
Çimeni bilmiyor, çiçeği bilmiyor çocuk, böceği bilmiyor. Uğur gibi böceğini görmeden doğan, büyüyen, ölen çocuklar var yani.
Maalesef, maalesef. Onun için... Televizyon filmleri, özellikle çizgi filmler, yumuşatılmalı karakterleri. Konular güncel ve insancıl olmalı. Bakıyorsun kel alaka, bizim tabii TRT'nin dışındaki televizyonları kastediyorum. Silahlı, çirkin, bir takım mahluklar.
Mafyamsı değil mi? Evet. Ahlak
olduğunu,
dışı, edep dışı.
Güncel konuları işliyor. Masal kitaplarını, çocuk kitaplarını okuma alışkanlığını getirmek için programların düzenlenmesi. Ki bunları TRT'de zaman zaman görüyoruz. Dil bilgisi ve Türkçe doğru öğretilmelidir. Esas önemli olan bu. Halk kültürümüzde, halk kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarabilmek istiyorsak dilimizi iyi öğretmemiz, Türkçemizi iyi öğretmemiz lazım. Ve küfür edebiyatını ne filmlere ne Kültür Bakanlığı'na da buradan seslenmek istiyorum. Kültür Bakanlığı da filmleri denetlemiyor. Filmleri denetlemediği gibi bakıyorsunuz küfür edebiyatı dolu filmler rağbet görüyor. Rating yapıyor. O zaman kendi kültürüne sahip çıkamayan millet yok olmaya mahkumdur.
Evet. Ben programın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Ahmet Bey, ama şunu merak ettim. CV'nize bakarken birçok kez jüri üyeliği yaptınız. Orta Asya'da şimdi Rusya'nın dağılmasından sonra, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği'nin dağılmasından sonra birçok Türkü devletler ortaya çıktılar. Peki onlarla bizim Türkiye Anadolu'nun kültürünü hiç mukayese şansınız oldu mu? Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan'la.
Oldu.
Çok farklılaşmış mıyız, çok değişmiş miyiz? Bunu bir sormaya doğrusu arzu ediyordum size.
Kayseri'de birinci Azerbaycan-Türkiye halkları... Edebiyat buluşması Erciyes Üniversitesi'nde olmuştu 90'lı yıllarda. Perestroika'nın tam ilk olmakta olduğu zamanlarda. Orada ben Anadolu halk oyunlarıyla Azerbaycan halk oyunlarının karşılaştırılması diye bir kitap yayınladım. Orada gördük ki Azerbaycan halk oyunlarıyla bizim halk oyunlarımızın özdeşliğini, birçok adımların, birçok müziklerinin, hatta biz Azeri oyunları kendi oyunumuz gibi kabul eder ki doğrudur, öyledir. Hala oynarız. Azerbaycan mahnılarını biz kendi hikayelerimiz gibi dinler,
anlatırız.
O nedenle Türk dünyasında biz bir ara liseler arası halk dansları yarışması yapmıştık. Evet. O zaman yine Orta Asya ülkelerimizden birçok halk dansları topluluklar gelmişti. O ekiplerin de dans formatlarına baktığımız zaman bizim Anadolu'daki birçok formatımıza uygun olduğunu görüyoruz. Adımlarında. Mesela biz oyunlarımızda klasiktir, dinleyiciler özellikle müzik bilgisi olanlar algılayacaklardır. Müzikte bizim Türklerde kullandığımız üç ölçü vardır. Düz ölçü, bileşik ölçü, aksak ölçü dediğimiz. Düz ölçüde bütün müzik normları aynı tempoda gider. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 diye. Aksak usulde ise mutlaka aksağı meydana getiren bir üçlü vardır. 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 3 gibi. Ve bunlar oyunlara da yansır. Dolayısıyla aksağı meydana getiren o üçlü de ya çökme olur, ya zıplama olur, ya bir vücut devinim olur, hareket olur vesaire. Ve bu anlamda ben halk kültürümüzün her kademede, özellikle son müfredat değişikliğini gözlediğimiz bu dönemde, halk kültürü derslerimizin ve halk oyunları derslerimizin zorunlu ders olmasını istiyorum.
İstiyoruz. Evet Sayın Ahmet Şişoğan'a çok teşekkür ediyorum. Halk kültürü konusunda bizim için çok orijinal, özgün ve yeni şeyler söyledi. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Akılda Kalanlar programı önümüzdeki hafta yepyeni bir konukta huzurlarınızda olacak. Programımızın yapılmasına emeği geçen Arzu Yaman, teknik masada da Safa Kaya'ya teşekkür ediyor. Önümüzdeki hafta yeni bir konuk, yeni bir konuyla huzurlarınızda oluncaya kadar hoşça kalın diyorum. Akılda kalın.